Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Arayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Kongreye gitmeyenlerin de haberi olsun. Herkes gelsin ki konuşalım. Aşağıdan periskopçular paylaşsınlar. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Çağırayım herkesi, davet edeyim. Gelin konuşalım diye. Bugün konuşacağımız konu yani kaçınılmaz şekilde yalanlar olacak. Yine yalan üzerinden konuşacağız ama yalanın biraz boyut değiştirmesinden de konuşmak zorundayız sanırım bugün. Çünkü ülkeyi yönetenler çıkmaz, gerçek ne kadar çıkmaza ulaşırsa yalanın büyüklüğü konusunda o kadar tereddütsüz davranmaya başladılar. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi 7. Olağan Kongresini yaptı Ankara'da. Olağanüstü koşullar altında yaptı. Göstereceğim şimdi. Yalakası, döneyi hepsi bugün nasıl muhteşem bir kongre olduğundan bahsediyor ama bütün dünyanın içinde, dünya gerçekliğinin içinde hepimizi ilgilendiren bambaşka bir boyut var. Covid-19. Biliyorsunuz hikayeyi. Yani öyle bir vaka artışı yaşanıyor ki dün artık 30 binlere dayanmış, 146 vefatla sonuçlanmış bir vaka artışından bahsediyoruz. Sadece 24 Mart gününden söz ediyorum. Onun ötesinde yoğun bakımlardaki doluluk oranını artık Sağlık Bakanlığı %65'e sabitledi ve bıraktı. Hatırlayın, ısrarla söylüyorum, bu benim alanım değil. Hani birileri gibi çıkıp burada benim alanım ekonomi diye yalan söyleyecek değilim. Benimki gerçekten ekonomi. O yalancıların değil. Ama burada hekimlerin, özellikle yoğun bakımda çalışan hekimlerin ısrarla söylediği şey şu: zaten yoğun bakım doluluk oranı %65'e geldikten sonra dolu demek o. Çünkü ondan sonra acil müdahale edilmesi gereken hiçbir vakaya dönülemiyor demek. Ve Sağlık Bakanlığı sabitledi neredeyse bir haftadır. Takır takır bunu yayınlıyor. %65. Dün 146 vefat haberi aldık ama 30 bine dayanmış vaka sayısından bahsediyoruz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan televizyon ekranlarına çıktı. Sevgili Senem Tolua Ilgaz'ın sorularını yanıtlarken dedi ki, not aldım ben de ısrarla. Merak etmeyin, Erdoğan'ın konuşmasından falan bahsetmeyeceğim. Sizde konuştun mu? Bizde konuşmadı. Bizde konuşmuyor. Bir kumandanın tek düğmesine bakıyor. O kadar güzel bir şey ki. Mesela biri, sevmediğin biri çıkıyor. Tak bir değiştiriyorsun. Yok, bizde konuşmadı. Ama Cahit Özkan'ın konuşmasını sabaha kadar 4 kez ayrı ayrı kanallardan dinledim. Ki hatalı bir şey söylemeyeyim. Çünkü bugüne kadar John Benjamin'in bu kadar hızlı geçtiğini görmemiştim ben. Evet, bizimle çok Benjamin geçildi. John Benjamin de geçildi. Çok yürüdü gözümüzün önünde. Ama bu kadar ağrını hiç görmemiştik. Dün ısrarla Senem'in de sorularıyla ama şunu da yaptınız, bunu da söylediniz demesine rağmen öyle büyük yalan söyledi ki. Bakın, dün dedi ki Cahit Özkan, izlemeyenler, dinlemeyenler için özellikle söyleyelim. Biz dedi, kongre salonuna gelen bütün delegelere test yaptırdık. PCR testi yapılmış. Olabilir, mümkündür. Parti genel merkezinde çağırırsınız uzmanları. Takır takır testler alınır, yapılır. Ama orada kongre salonunda sadece delegeler yok ki. Amigo gibi tribünlerden bağıranlar, maskesini kimi çenesinin altına, kimi kulağının gerisine koymuş olanlar. Onlar delege değil ki. On binlerce insan var bunun dışında. Dedi ki, böyle yapıldığında su içmek dışında maske, mesafe ve temizliğe kesinlikle riayet edildi Senem Hanım dedi. Su içmek dışında. Bilmiyorum gördünüz mü ama birbirinin üstüne çıkıp tepinen bir grup vardı. Daha önce otobüste de tepindiklerini görmüştük onların. Onlar su içiyorlardı o zaman. Ama bakın burada dedi ki, yatay çekim yapıldığı için bir kilometrelik alanda, hayatı boyunca muhtemelen hiç bir kilometre görmedi, bir kilometrenin nasıl bir şey olduğu konusunda bir fikri yok. Bir kilometrelik alanda, ne demek istediğini bilmiyorum ama insanlar üst üste görünüyor dedi. Ben gazeteciliğe başladığımda 1989'da, daha kızken düşünün yani o zamanlarda, meşhur bir insan vardı. Bütün bunların aslında, bu fikrin ağababası oydu. Adı Erkal Zenger'di. Bu yayını izleyenlerin bir kısmı, yaşı yetenler hatırlayacaktır. Turgut Özal'ın elektronik ses sistemleri danışmanlığını yaptığını söylerdi. Allah rahmet eylesin. 2003 yılında sanırım kaybettik Erkal abi. Erkal abi diyorum çünkü hani biz gazeteciler için de çok yeni bir alan olduğu için daha önce miting alanlarında işte elinde megafonla Ecevit'in falan rahmetli Demirel'in çok görmüşsünüzdür Türkeş'in megafonla miting yaptıklarını falan. Böyle değil. Tam da ana felsefesine uygun olarak dünyanın en önemli elektronik cihazlarını getirerek Ankara'da da Demirtepe'de de acayip büyük bir mağazası vardı. Orada hem bu cihazları satardı hem de miting alanlarında seslendirme yapardı. Bu Erkal abinin rahmetli Erkal abinin keşfi. ANAP'ın mitinglerinde hatırlıyor musunuz? 2 hafta önce size bir şey söylemiştim. Hani okullardan gelen davetleri reddetmiyorum ben mümkün olduğunca konuşuyorum diye. Bilkent Üniversitesi'nin Atatürkçü Düşünce Topluluğu'ndan genç kardeşlerimle konuşurken anlattım onlara. Ama bu mevzu yoktu. Ben birinin bu yalanı söyleyeceğini düşünerek anlatmamıştım. Siyasetin sadece nereden nereye geldiğini anlatmak için söylemiştim. Erkal abi kameraları ısrarla o güne kadar hep otobüslerin üzerinden hatırlayın kafanızdaki fotoğrafları. Yani Özal'ın, Demirel'in, Ecevit'in, Türkeş'in, Erbakan'ın fotoğraflarını hep böyle otobüs üzerinden çekilmiş fotoğraflardır onlar. Kamera çok fazla olmadığı için o günün söyleyişiyle kameracı çok olmadığı için yani bir tane kanal var çünkü TRT. Ama Erkal abinin o gün yaptıklarıyla birlikte kamerayı biraz daha aşağı indirerek miting alanına yakın yere koyarak aşağıdan çekimlerle gerçekten üst üste göstermek mümkündür insanları. Yani ANAP'ın öyle mitingleri olurdu ki mesela gerçekten kimse gelmezdi. Ya gazeteci olarak sen oradasın kardeşim. 1989 Özal'ın köşke çıktığı dönem, tam benim gazeteciliğe başladığım dönem, ANAP'ın artık gerileme ve çöküşle biten o sürüncemedeki hayatının başladığı zaman mitinglerde ben çok görürdüm. 300 kişi yok, akşam televizyonda bir izlersin, ana baba günü millet birbirinin sırtında oturuyor. Bu Erkal Zenger dehasıydı. Ama Cahit Özkan'ın attığı yalanla Erkal Zenger'in dehası arasında büyük bir boşluk var. Unuttuğu bir şey var. Çünkü o gün Erkal Zenger'in çekim yaptığı, yaptırabildiği kamera sayısı maksimum 3 iken Anavatan Partisi'nin kongrelerini en fazla o kadar insan. Özal'ın o suikaste, Kartal Demirhan'ın suikastine uğradığı kongresini hatırlayın. Kaç kare görüntü biliyorsunuz? Kaç açıdan? Bir tane. Bulamazsınız ki ikinciyi. Çünkü öyle bir çekim tekniği yoktu. Ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerini onlarca kamera yayınlıyor. Hatta tak diye söyleneni şak diye yapmak dışında, o korkaklığa hizmet etmek dışında yapabileceği bir şey olmadığı için haberimin kanallarının tamamı kendi canlı yayınlarını da sokuyor içeri. Yani onlarca değil yüzlerce kamera var içeride. Ve gözümüzün içine baka baka Cahit Özkan yalan söylemeye devam ediyor. Diyor ki, göreceksiniz, şu anda vaka artışında önümüzdeki 1-2 hafta içinde hiçbir değişiklik olmayacak. Hani sallıyorsun. Biraz edepli usturuplu gel bari. Normalde hiç anlamadığın, bir kilometrenin ne kadar olduğunu bilmediğinden anlaşılıyor bu çünkü. Hiç anlamadığın o mesafe bölümüne girmişsin, çekim alanları bölümüne girmişsin. Bir de utanmadan bu kez halk sağlığı alanına giriyor. Ve diyor ki önümüzdeki 1-2 haftada göreceksiniz. Neyi göreceğiz? Vaka artışını mı? Gerek yok ki. Zaten Karadeniz kongrelerini başlattığınız günden beri Türkiye'deki patlamayı görüyoruz. Hatta o kadar görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı artık söyleyecek yalan kalmadığı için haritadaki renkleri kaldırdı. Turkuaz mavisiyle beyaz var. Başka renk yok. Niye? Anlattığın zaman en gerizekalı olan bile görüyor çünkü. Kırmızının ne anlama geldiğini herkes anlayabiliyor. Ama gönül rahatlığıyla söylüyor. Üstelik Cahit Özkan bunları daha önce de söylediği için mesela Ergenekon balyoz döneminde İstanbul'da Harbi Ordu evinin önüne gidip oradan içerideki subayları almak üzere o dönem genç hukukçular olarak adlandırdığı grubun başında cemaatin göbeğindeyken de söylüyordu bunu. Fark etmiyor. Dün bize gösterdiği çok net bir şey vardı Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nin. O da şu, bir siyasal İslamcı hep söylediğim gibi sizi asla yanıltmaz. Asla, asla sürprize mahal yoktur onunla kuracağınız ilişkide. Neyse odur. Dün Erdoğan'ın konuşması üzerine konuşmanın metnini okuduktan sonra çok net bir şey gördüm. Orada yapılacak tek bir analiz var. Tam da burada konuştuğumuz gibi. Hani anlatmıştım ya size. Erdoğan'ın MHP'ye ihtiyacı yok. Yani partiye ihtiyacı yok, partiliğe ihtiyacı var diye. İşte o partililerin gelebilmesi için bugüne kadar sürdürdüğü ve bazıları tarafından ihvancı denilen anlayışın yavaş yavaş dışına çıktığı görülüyor. Bu ihvancı anlayış terk edildi mi demek? Sakın böyle düşünmeyin. Çok büyük hata yaparsınız. Şu dakika itibariyle öne çıkarılmaktan vazgeçildi demek. Yani şimdi belli ki Göstereceğim size yayının ikinci bölümünde. Abdülkadir Selvi bile yazmak zorunda kalmış. Burada kullandığım Kürtsüz Demokrasi diye bir yayın yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Ve orada şunu anlatmıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi için artık gözle görünür değil, sadece elle tutulur bir gerçek de var. Kürtlerin oyunu alamadığı hiçbir seçimi kazanamıyor. Hatırlıyor musunuz? Birebir bu cümleyi yazmış Abdülkadir Selvi. Ve demiş ki bu nedenle partinin yeni yapısında, yeni merkez yönetim kurulu yapısında, merkez karar ve yönetim kurulu yapısında önemli değişikliklere gitti ve orada Kürt ağırlığı var. Kim Kürt ağırlığı? Orhan Miroğlu var mesela. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Orhan Miroğlu önemli bir örnek değil bence. Son derece önemsiz. Hatta mesela fizikte Orhan Miroğlu düşüşü diye bir kavram olmalı bence. Ciddi söylüyorum. Nereden nereye geldiğine baktığınız zaman bence böyle bir kavramı fiziğe yerleştirmek lazım. Fizik kuramının içine. Ama atılan adımların ne kadar çaresizlikle atıldığını görün diye. Çünkü listeye baktığınız zaman, burada listenin içinden tek tek insanlara baktığınız zaman çaresizliği çok net görüyorsunuz. Özlem Zengin'i, yani meclisteki kavga sırasında en çok darbe almış insanı genel merkeze çekiyorsunuz. O genel merkeze çektiğiniz insanın yerine partiye sözcülük yaptırdığınız insanı, Mahir Ünal'ı parti grubunun içine koyuyorsunuz. Bu neden yapılır? Bakın, bu adımların tamamı beyhude. Orada atılan en önemli adım şu: Binali Yıldırım artık bu partide Numan Kurtulmuş'u dengelemek üzere kullanılacak insan. Dün sabah size bir şey anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Hani Erbakan'ın iki prensinden bahsetmiştim. Bir tanesi Numan Kurtulmuş, bir tanesi Tayyip Erdoğan. Abdullah Gül asla o potada olmadı, olamadı, olamazdı zaten. Kendisine başkaları tarafından kullanılarak bayrak açtırılan insandı. O orada olmaz. Ama şu anda Tayyip Erdoğan, hep söylediğim gibi, Erdoğan sonrasına artık bir hazırlık yapılıyor. Ve burada siyasette bundan sonraki değişimde bir günah keçisine ihtiyaç var. O günah keçisinin oluşumu için partide temel taşlar yerlerine oturtuldu. Numan Kurtulmuş'la birlikte artık Binali Yıldırım da bu partinin, verilen ilk görüntüye de bakın zaten, biri sağında biri solunda oturarak partinin devamını sağlayacak isimler olarak görülüyor. Kalanı, yemin ediyorum size, zerre kadar önemi yok kalanın. Yarın akşamüstü değişebilir. Göreceksiniz. Bugün, muhtemelen bu akşam kabine değişikliğini göreceğiz artık. Yani burada daha önce konuştuğumuz gibi. Çünkü bu yapının bundan sonra gideceği yer kabinenin değişimi olmak zorunda. Erdoğan istediği için değil, tekrar söylüyorum. Normalde birileri istedi diye yapmış görünmemek için asla yapmazdı bu kabine değişikliğini. Sadece buradan bile çaresizliğini anlayabilirsiniz. Ne kadar duvara yapıştığını görebilirsiniz. Gidebilecek hiçbir noktası olmadığını. Ama bu yalanların sarılacak yönü yok ki. Ne yapacaksınız şimdi? Özlem Zengin'i parti yönetiminin içine aldınız. Yani söylemine biraz daha hakim olacaksınız. Mesela Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşmayacak. Konuşamayacak. Konuşturmayacaksınız. Bu saatten sonra onun yerine böyle benzer durumlarda konuşabilecek insan Mahir Ünal. Mahir Ünal'ı hatırlayın. Elbistan'daki termik santralde dahil olmak üzere termik santral bacalarına filtre takılması konusunda hayır, bunun hiç gereği yok, biz oradaki iş dünyasını da düşünmek zorundayız derken, Erdoğan'ın sözünden 3,5 dakika sonra çok haklı, filtreler takılmalı diyen bir insan. Yani tak diye söyleneni şak diye yapan bir insan. Diğerleri yapmayacak mı? Yapmaz olur mu? Elbette yapacak. Ama aralarında bir süre farklılığı olacaktı. Şimdi olmayacak. Tamamen biat edecek bir kitleyi yerleştirdi Erdoğan şu anda yerine. Ne için yapıyor bunu? Anlatılan büyük hikayelere bakmayın. Dün konuşma metnini inceledikten sonra gördüğüm hikaye anayasa sözü. Yeni anayasa. Yeni anayasanın mutabakatla yapılacağı. Kimseyi dışlamayacağız. Ya saçmalığı gördünüz mü bilmiyorum. Yani keşke görüntüsünü dakika olarak size verebilsem ama görüntü olarak değil, ben dökümünü okuduğum için. Zillet ittifakı diyor. Ondan sonra diyor ki biz kimseyi dışlamayacağız. Vallahi çok inandırıcı. Çok inandırıcı. Hani birine küfrettikten sonra küfretmeyi hiç sevmem demek gibi bir şey bu. Zillet ittifakı diyor karşısındaki rakiplerine, siyasi rakiplerine. Ondan sonra bunu getiriyor. Nereye kadar gidecek? Kuşkusuz bu işte belirleyici olan Erdoğan'ın attığı siyasi adımlar falan değil. Sadece ve sadece ekonomidir bu saatten sonra belirleyici olan. Bugüne kadar olduğu gibi aslında bana sorarsanız. Ama dün yaptığı kongreyle Erdoğan pek çok insan karşısında artık kaçınılmaz olarak bir hedef haline geldi. Neden? Dün yayından sonra ben normalde gün içinde de çok yazıp çizmiyorum bir şey olmadığı sürece sosyal medyaya. Zaten burada konuşup bana kalırsa o hakkı tüketmiş oluyorum. Ben öyle görüyorum kendi açımda. Ama o kadar çok ısrarlı mesajlar, o kadar çok mailler, paylaşımlar geldi ki yani bununla ilgili bir şey söylemeyecek misin bu kongreyle ilgili diye. Vallahi sosyal medyadan da paylaştım bir video. Şu otobüsteki iğrenç görüntüler, iğrenç rezil görüntüler. Ama onun dışında oradaki sağlık çalışanlarının ne yaşadığına ilişkin. Dün dalga geçer gibi Sağlık Bakanı açıklamalar yapmaya, mesajlar yayınlamaya devam etti. Artık inandırıcılıktan tamamen koptuğu için hikaye. Ama burada Erdoğan'ın tavrı son derece önemli. Dün o konuşmanın içinde siz ekonomik anlamda insanlara bir şey vaat edildiğini gördünüz mü? Göremezsiniz ki. Niye biliyor musunuz? Yok çünkü. Çünkü yok. Sağından da saysanız, solundan da saysanız yok. Zırnık yok. Kimseye verilebilecek 5 kuruşluk siyasi rüşvet bile kalmadı. Emin olun olsa dağıtılırdı. Bugüne kadar yapılmadı mı? İş dünyasına ya ben bu kulaklarla kendim şahidim. Kendim duydum, bu gözlerle gördüm. İş dünyasına biz bu dönem içinde hatırlayın o hal koşulları kullanılarak biz bu dönem içinde sizin için grevleri erteliyoruz demiş bir insandan bahsediyoruz. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Ama şu anda kimseye söylenebilecek bir şey yok. Çünkü ağzını açsa Erdoğan orada herkesin aklına gelecek aynı şey. Dün aldığım mesajlar gibi. Mesela berber bir kardeşim yazmış bana. Biz hayatımız kaydı bir sene içinde. Ne yaşadığımızı biliyoruz ama gözümüzün içine soka soka kongre yapıldı diye. Orada on binlerce insan bir salona toplanabiliyorsa bu ülkenin müzisyenlerinin, sahne performans sanatçılarının günahı neydi? Niye yapmadı o insanlar? Niye açlıktan kırıldı? Niye müzisyenler enstrümanlarını sattılar? Niye intihar etmek zorunda kaldılar? Anlatın birine. Neden bu ülkede esnaf dükkanının kapısına kilit vurmuşken orada 15 bin kişi birbirinin üstüne çıkıp bağıra çağıra şarkılar söyledi? Bu kadar mı uzaksınız insanların dertlerine? Cevap vereyim. Evet, bu kadar uzak artık bu insanların dertlerine. Tıpkı partinin yeni oluşturulmuş MKYK'sında, onun içinden çıkmış MYK'sında olduğu gibi halkla alakası olan bir düzen değil bu. Bu iş dünyasıyla alakalı bir düzen, doğrudur. Bu siyasetin bir kanadıyla alakalı, doğrudur. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi Kürtlerin oylarına bir şekilde teşne olmak için atılmış bir adımdır, doğrudur. Ama bunun halkla hiçbir alakası yok. Getirilen konudan insanlara bakın. Sokaktaki karşılığını düşünün insanların. Gerçekten siyasete böyle bakmak lazım. Sizin benim oy verip vermememiz değil burada mesele. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi adına sokağa çıktığında insanların elini sıkmaktan imtina etmeyeceği, bir çay ısmarlamaktan gocunmayacağı insan demek. Bakın o listeye kim var içinde. Bir tane örnek gösteremezsiniz. Geçmişte başarılı olmuş siyasetçiler dahil buna. Ama şimdi bambaşka bir geyik atılıyor ortaya. Deniyor ki kabine öyle bir oluşacak ki geçmişten esintiler de taşıyabilir. Hatta farklı görüşlerden insanlar da gelebilir. Artık bunun önü açık biliyorsunuz. Hani profesyonel kuruluyor ya kabine, milletvekili olmayacak. Mesela deniyor ki Tansu Çiller getirilip Dışişleri Bakanı yapılabilir. Bana çok uç bir örnek gibi geliyor ama inşallah olur. Gerçekten çok yürekten diliyorum. Çünkü böyle saçma bir iktidara en az Tansu Çiller kadar saçma bir Dışişleri Bakanı yakışır. Çok yakışır hem de. Şahane. Parti sözcülüğü için mesela geçmişten esintilerle başka insanlar bulunup getirilebilir. İnşallah yaparlar bunları. Şu anda halkla alakası tamamen kopmuş, ilişkisi zerre kadar kalmamış bir iktidarın son çabalamalarını seyrediyoruz. Normalde bu tarz listeler hazırlanırken öngörülecek dengelerin birçoğu aslında parti içi dengelerden başlardı. Yani partide ağırlığı olan, oy getirebilecek, delegeye sahip insanlar, en güçlü siyasi lider bile olsanız bunun pek dışında kalamazsınız. Mecburen bir yerinden bakarsınız. Evet ya böyle olmak zorunda dersiniz. Dünkünün dengeyle falan alakası yok. Dün tamamen saçma sapan atılmış adımlar. Bakıyorsunuz mesela hani Kürt oylarının karşılığı olabilecek, bölgenin insanlarından çıkartılabilecek kimler var geçmişte siyaset yapılmış gibi. Mesela bana en tuhaf gelen şey Mehdi Eker yok içinde. Çok saçma, çok çok saçma. Çünkü o bölgede bugüne kadar siyaset yapmış insanlardan bir tanesinden AKP'yi tanıdığım için söylüyorum. Orhan Miroğlu'nu getirip oraya koymanın tek gerekçesi var. Ben oportunist davranacağım. Bana 3 gün, 4 gün lazım kardeşim. Uzun vadeli politika lazım değil. Vuracak, kaçacak. İyi de Orhan Miroğlu'nun öyle bir karşılığı yok ki.
Sorun.
Etrafınızdaki Kürtlere sorun. Siyasete en uzak olana sorun. Gerçekten mesela siyasetin hiç sesinden anlamayan Kürtlere sorun etrafınızda. Orhan Mirol dediğiniz zaman size ne diyecek? Kulaklarınızı kapatmanızda fayda var yalnız. Önden uyarayım da. Neden yapar bir insan böyle bir şeyi? Alınabilecek 3-5 oyu alsın kaçsın diye. Sadece bunun için yapılıyor. Partinin dengelerine bakıyorsunuz. Alakası yok. 20 yıldır tanıdığım parti için söylüyorum bunu. Bunun partisel dengeyle falan alakası yok bu listenin. Delege ağırlığıyla hiçbir alakası yok. Burada sadece vurkaç taktiğiyle bana parti lazım değil kardeşim, partili lazım mantığıyla insanları sahaya sürüp oy toplatmak üzere hammaliye yapacak insan lazım yani. Ama bu insanlardan olmaz. Yanlış seçim. Yanlış seçim. Siz eğer mecliste grup başkan vekili olarak mesela Mahir Ünal'ın sözünün dinleneceğini düşünüyorsanız siz meclis yapısından tamamen yırtılmışsınız demektir. Bakın AKP için çok önemli bir risk var önümüzdeki dönemde. Anayasa, anayasa diye ısrarla bağırıp duruyor ya Erdoğan. Biz anayasayı değiştireceğiz, herkesin katkısını açığız, bilmem ne zart zurt bunlardan bahsediliyor. Anayasayı değiştirebilmek için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Ve AKP'nin hali hazırda 23 milletvekili eksiği var. Bu ne demek? Bu şu demek. Zaten sen desteğe ihtiyaç duyuyorsun. Öyle kafana göre iş yapabilecek durumda değilsin. Yapabilecek olsan bugüne kadar zaten kimseye eyvallah bile demezdin. Yüzlerine bile gülmezdin. Ellerini bile sıkmazdın. Bunu artık çok iyi biliyoruz biz balkon konuşmalarından. Ama bu mecburiyet içinde bir yandan da diyalog kuracak insanlara ihtiyaç var. 20 yıl önce bu parti İki partili millet meclisinde hem de yani CHP'nin ve AKP'nin olduğu 2002 seçimlerinin hemen ardından kurulmuş partilerde mecliste sadece ve sadece bu diyalog çabalarıyla yürüdü. O dönem siyasetin içinde olan insanlar, parti genel merkezi yürütmedi bunu. Grup başkan vekilleri eliyle yürütüldü. Size burada daha önce örneklerini verdim. Grup başkan vekilleri arasında öyle bir diyalog vardı ki yani atıyorum işte Salih Kapısız'la Adalet ve Kalkınma Partisi adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Topuz arasında abi diye hitap edebilecek bir düzlemde ilişki vardı. Medeni bir ilişki. Siyaseten aynı kanalda olmak falan değil bu. Taban tabana zıtlar. Hayata bakışları farklı. Ama abi diye hitap edebilecek bir ilişki vardı ve içeride yürüyüş bununla sağlanıyordu. Şu anda Erdoğan'ın bu yaptığıyla içeride hiç kimse üzerinde bir şey sağlama şansınız yok. Mecliste danışma kurulu toplantıları yapılır başkanlık divanı içinde ve o danışma kurulu toplantılarına meclis başkanı başkanlık eder. Grup başkan vekilleri, partilerin grup müdürleri, önemli isimleri katılırlar. Meclisin gündemi belirlenir mesela o toplantılarda. Burada karşınıza çıkacak bu insanlarla sizin adım atabilme ihtimaliniz yok. Kim olursanız olun. Düşünsenize Mahir Ünal'la konuşuyorsunuz. Mahir Ünal'la bir fikirde antant kalıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? 30 saniye sonra değişebilir o. Kime güveneceksiniz? Bu tamamen meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden kopartmak demek. Artık tamamen yırtıldı. Kimle yürüteceksiniz bu ilişkileri? Atılan adımların saçmalığını şu partiyi kıymık kadar tanıyan herkes dışarıdan baktığında görülüyor. Ben onlardan biriyim. Hiç tevazu gösterecek değilim. 20 yıldır tanıyorum bu partiyi. Bu atılan adımın getirisi sadece budur. Partinin bağı tamamen koptu. Genel merkezle millet meclisi arasındaki bağ tamamen koptu artık. Orası başlı başına hani bir dönem daha siyaset yeni seçime gidene kadar öyle kör topal yürüyecek. O kadar. Ne olur? Ya zaten bir önemi yok ki meclisin. Ne çıkıyor meclis? Kanun mu hazırlıyor? Artık bunu iddia bile etmiyorlar. Eskiden en azından ya bizim bir ağırlığımız falan diye konuşmaya başlayan insanlar olurdu. Şimdi sallayan yok onları. O yüzden onlar da konuşmaktan vazgeçtiler zaten. Ama bu kadar umutsuzca dışarıda bırakıldığını görmemiştim ben. Erdoğan'ın ihtiyacı sadece tribünde kendisi için bağıracak insan. Artık sokakta gezecek insana bile ihtiyacı yok. Çünkü biliyor ki o insanlar sokağa çıktığında oy getiremeyecek. Oy kitlesi sınırlı artık. Herkesin aklına aynı şey gelecek. Kaçınılmaz olarak. Ya ben dükkanım kapalıyken, açlıkla terbiye edilirken, sen insanların birbirinin üzerine çıkarak birbirini çiğnediği, kongreler yaptın. Utanmadan ekrana yalancılar çıkartıp dedin ki aslında insanlar birbirinden uzak duruyor. Yatay çekim yapıldığı için öyle. O yalanları söyledin ve ben bu arada açlıkla terbiye ediliyordum. Yakınlarım, sevdiklerim COVID hastasıydı. Onlarla ilgili atılacak adımları aşıyı beklerken sen benimle dalga geçer gibi bunu yaptın. İnsanların bunun dışında söyleyebileceği bir şey yok ki. Bunun için partili olmak, partinin karşısında olmak İnanın hiçbir önemi yok. Millet Meclisi artık gerçeğe o kadar uzak ki meclisi AKP adına yöneten kişi Mustafa Şentop mesela şöyle demeçler verebiliyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak partide çok zeki bir adam Mustafa Şentop. Geçmişte de hani cemaatle ilişkilerini biliyoruz. Çocuğunu orada okutması, oranın promosyonunu yapması falan filan. Ama Süleyman Soylu'nun yaptığı milliyetçi çıkışlardan sonra ısrarlı milliyetçi çıkışlara o da bağlanıyor. Aslında Mustafa Şentop'la hiçbir alakası yok bu işin. Çünkü onun hayata bakışı bu nokta değil. Ne diyor Mustafa Şentop? İstanbul Sözleşmesi'nden istediğimiz zaman çekiliriz diyor yani Süleyman Soylu. Alakası yok, yalan bu. Ama Mustafa Şentop destek atıyor ona, diyor ki sadece o değil. Mesela Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni de istediğimiz zaman iptal edebiliriz. Hadi ya Allah aşkına. Buna işte sadece o tribündeki insanlar inanıyor artık. Maskeyi şuraya indirmiş ya da kulağının arkasında tek lastiğini bırakıp fırfır dönmesine sebep olmuş insanlar. Sadece onlar inanıyor. Onun dışında hiç kimsenin böyle bir inancı yok. Hukukun H'sinden anlayan herkes yalancısınız diyor artık gözünüzün içine bakarak. İşin en son boyutu şu. Her şey bir yana. Yarın dertleşme yayınında, Mart ayı dertleşme serbest uçuş yayınında daha uzun konuşuruz gerekirse ama dün yine gelen mesajların, en çok gelen mesajların başında şu geliyordu. 6 yıl içinde belki bir kez daha bu kadar umutsuz ve karamsar ve gergin gördük seni diye. Doğrudur. Neşet Baba'nın ifadesiyle insanın zaman zaman gönlü yoruluyor. Bendeki de o gönül yorgunluğu. Gerçekten gönül yorgunluğu. Çünkü burada asla umutsuzluk değil, karamsarlık değil. Böyle bir şey görmediniz ve görmeyeceksiniz, emin olun. Ama o kırgınlık var ya, o kırgınlık sadece insanların baktığı yeri görmemesinden kaynaklanan bir kırgınlık. Ama dün itibariyle, dün akşam itibariyle hepimiz çok net bir şekilde gördük ki bunu görmeyen yok artık. Çünkü herkesin hayatına dokundu dün atılan o adım. Herkes. Evet, Karadeniz'de yapıldı, Ege'de yapıldı, Akdeniz kongrelerinde, Doğu'da gördük bunları. Pandemi önlemlerine rağmen birbirini çiğneyen insanları gördük. Ama Ankara'da dün atılmış adım kadar kimsenin canını yakmadı. Çünkü bir de bunun üzerine çıkıp John Benjamin'i dolaştırdılar içeride. Cahit Özkan çıkıp yatay çekim yapıldığı için öyle görüldü dedi. Bugün göstereceğim yayının ikinci bölümünde size. Köşe yazılarında oradaki kalabalıkla ilgili tek bir cümle yazamadı alçakların hiçbiri. Neden? Çünkü onlar da farkında. Çünkü bunu yazdıklarında halktaki karşılığın ne olacağını artık onlar da biliyorlar. Şunu demeyeceğim size, bu çok iddialı bir cümle. Artık halk uyandı falan. Yok öyle bir şey kardeşim. Öyle bir uyanıklık falan yok. Hiçbir zaman olmayacak. Ama insanlar neyin neye dokunduğunu gördü. Uyanmakla alakalı değil bu. Yani orada 15 bin kişinin içinde işsizliğinin gezdiğini gördü mesela. Cahit Özkan'ın söyleminin tam aksine önümüzdeki 15 gün içinde hastalığın bu ülkede nasıl kol gezeceğini gördü. Kendisinin açamadığı dükkanın orada tıkış tepiş insanların birbirinin üstünde eğlencelerle açıldığını gördü restoran sahipleri mesela. Su içmek dışında maskeyi indirmedik denilen bu yalanlar var ya, o yalanların içinde suyu satamayacak durumda olan esnaf vardı mesela. Primini, borcunu ödeyemeyen insanlar vardı. Ve herkes oradaki o kalabalığa, eğlenen insanlara baktığı anda kendi yaşadığı yoksulluğu gördü Türkiye'de. Bu az şey değil. Ama karşılığı var. Bedeli. Bedeli çok ağır. Koskoca bir ülkenin hastalıkla terbiyesi. Bunu görebilmek için böyle bir şey yaşanmasına ihtiyaç var mıydı? Valla bazen sobanın yaktığını anlayabilmek için birilerinin sarılması gerekiyor sobaya. Dün bütün Türkiye sarıldı. Hep birlikte gördük. Ve hepimiz için artık geçmiş olsun demeyeceğim ama bu cümleyi kurarken gerçekten utanıyorum çünkü. Yani birinin gözünün içine bakarak kuramam bu cümleyi. Çünkü ne zaman ağzımdan bu kelime çıksa çoluğunu çocuğunu göremeyen, ölen sağlık çalışanları geliyor benim aklıma. Bir senedir sürünen insanlar geliyor. Böyle olduğu zaman bu cümleyi kurmak kolay değil ama neyi neyin bedeliyle yaşadığı bu ülkenin dün herkesin gözüne sokularak anlatıldı. Onun için yayının başlığını böyle koydum. Yatay çekmesen çok güzel ülke aslında. Yatay çektiğin zaman biraz karmaşık gibi görünüyor. Objeler birbirinin içine geçiyor. Nesneler üst üste görünüyor. Aslında değil. Aslında her şey çok açık. Bir, insanları düşünenler var. İki, insanları düşünmeyenler var. O insanları düşünmeyenler vicdansızlığın doruğuna çıkmış durumdalar ve sadece kendi ikballeri için halkın ölümü de dahil olmak üzere hiçbir şey umursamıyorlar. Söylenebilecek yalanın dibi yok. Yalan ne kadar saçma olursa olsun söylenebilir, hiç sorun yok. Ama attıkları her adım Artık gerçeklikten kopuşlarıyla birlikte insanların da gözünün içine baka baka yalan kelimesini çağrıştırıyor. Herkes görüyor. Açlığını da, yoksulluğunu da, hastalığını da, o hastalığın nereden kaynaklandığını da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki buraya aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur. Ayın son cumasına geliyoruz yarın. İkinci yayında görüşemeyeceklerimiz için şimdiden bir uyarı olsun bu. Eğer ikinci yayına gelmeyecekseniz yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Her ayın son cuması yaptığımız gibi 1,5 saat boyunca burada soru cevap yapacağız. Ben önce yayının en son geldiği noktayı izleyici açısından işte istatistiklerle önümüzde neler var, neler yapmayı planlıyorum. Biraz bunları anlatacağım. Kısa bir ufuk turu. Ondan sonra soru cevap yapacağız sadece. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız ve hepsini konuşacağız. Ayırdım. Sizde not alanlarınız vardı. Hani şu hayata soldan bakmak, sen solcu musun hikayesi, onun da üzerine konuşacağız. Hepsi ikinci yayına gelemeyecekler için. Ama eğer yok ben gazeteler yayını da seyredeceğim diyorsanız bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Beklerim. Bu yayını destekleyebilmek için önce YouTube'dan abone olmanızı istiyorum Ünsal Ünlü kanalına. Çok basit, para pul harcamadan yapacağınız bir şey. YouTube'u açıp arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Geldiğiniz kanala abone olun bir tek mail adresiyle. Orada bir yukarı doğru baş parmak işareti göreceksiniz. Beğen yazıyor, beğen tuşu. Neden önemli bu? Yayını beğendiyseniz lütfen yapın. Ona dokunun. Çünkü bu başkalarına da yayın önerilecek YouTube tarafından demek. Katıl diye bir düğme göreceksiniz orada. İsterseniz kullanacaksınız. Ne demek isterseniz? Şu demek. İstemezseniz bu yayına destek vermek zorunda değilsiniz. Sadece orada aylık küçük katkılarla YouTube desteklenebilmesi için bir avantaj sağlamış yayıncılar için, bizler için. Bunun dışında katkıyı nasıl sunabilirim? Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar eklenebilir. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmediğini, hiç değişmeyeceğini lütfen unutmayın. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Demin söylediğim gibi bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah serbest uçuş dertleşme yayını için ölmez sağ kalırsam saat 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.